Ayrım 11.
Perde bile kapalı kalmış öylece. Kapatıp mutfağa yöneliyorum. Koku yoğunlaşıyor burada. Dış duvardaki elektrik düğmesine elimi uzatıyorum. Ama ampulün dün geceden yanmış olduğunu anımsıyorum o anda. Birkaç adım atıyorum mutfağın ortasında. Birden küçük, sert bir nesnenin üstüne bastığımı anlıyorum. Eğilip bakınıyorum yere. Taşlıktan düşen cılız ışıkta göremiyorum hiçbir şey. Fakat rakımın başına bir hal gelmiş olduğu kesin. Çıkıyorum, kapının hemen yanında sergende duran gaz lambasını alıyorum. Cebimden de çakmağımı buluyorum, şişeyi çıkartıp alevlendiriyorum fitili. Yerine oturtarak dönüyorum mutfağa. Bomonti şişesi paramparça. Nasıl kırılmış olabileceğini düşünürken tel dolabın açık duran kapağına gözüm ilişiyor. Yaklaşınca o taraftaki peynir tabağının bomboş olduğunu da görüyorum. Suçlunun uzun zamandır mutfağı benimle paylaşmakta ısrar eden iri fare olduğunu anlıyorum o anda. Karnını doyurmak uğruna rakımın da canını okumuş. Pek iyi etmiş. Ahmak gibi kapağı açık unutur gidersen. Kim bilir kaç dalış yaptı tel dolabın üstünden peyniri bitirinceye kadar. Lambayı yere yaklaştırıyorum. Taşlar kupkuru. Demek ben gelmeden epey önce bitirmiş işini. Önemli olan ne zaman bitirdiği değil, beni hem aç hem susuz bıraktığı. Taşlığa çıkıyorum, lambayı üfleyip koyuyorum sergene. Oda kapısının eşiğinde ayakkabılarımı çıkartıp giriyorum. Palto sırtımda, şapka başımda dolanıyorum bir süre odanın ortasında. Duvardaki saate takılıyor bir an gözüm. 12'yi gösteriyor. Kolumdakine bakıyorum, 9'a 5 var. Öbürü durmuş. Belki de gecenin 12'sinde. Ne sabah dikkatimi çekti ne de şimdi kuyruğunun kımıldamadığı. Durmayıp da ne halt etsin, son olarak hangi gün kurduğumu bile anımsamıyorum. Odadaki amaçsız döngüyü fazla sürdürmeden köşeye kurulu saç sobanın başına gidiyorum. Arkasındaki kırık leğende yığılı odundan birkaçını kavrayıp tepe deliğinden atıyorum bir bir. Sonra da çıra demetinden en yağlı bir çubuğu çakmağımla tutuşturarak üstlerine bırakıyorum. Hemen alev alıyor odunlar. Şapkamı masaya koyuyorum. Ama paltomu çıkarmaya cesaretim yok. Odanın ısınması biraz sürer. Şu sırada bir çay mı demlemeli? Ne halt edeceksin başka? Oldu mu ya Kerim'ini bu dünyada bir başına koyup da gitmek anne? Masanın altına atılmış terliklerimi ayaklarıma takıp çıkıyorum yeniden. Kör ışıkta çayı, demliği bulmak da zor iş. Gaz lambasını bir daha yakmaya üşeniyorum doğrusu. Öyle yorgunum ki. Yarın sabah unutmazsam yukarı odaların birinden ampul alıp takarım mutfağa. Ayak bastığım yok nasıl olsa üst kata. Girince gözlerimi alıştırarak bakınıyorum çevreme. Demlik musluğun yanında parıldıyor buradayım der gibi. Ötesi kolay. Yalnız şu pis ellerimi yıkasam önce. İyi geberip gitmiyoruz bunca hastalık ortasında. Musluğu açar açmaz kanımı donduran bir su dökülüyor ellerime. Kış ne rezil mevsim be. Toprağa kar düşmeden buz gibi akmaya başladı sular. Lobo'nun duvarlarında kış tablosu yok. Niçin yok? Cihan Hanım da merak etti. Nasıl dönermiş Bursa'ya? Dönmeyin efendim, kılıç altında değil boynunuz. Musluğu kapatıp yanına asılı kir kokan peşkire kuruluyorum ellerimi. Demliği dolduruyorum. Tel dolabın alt rafında elimi gezdirerek çay paketini de bulunca çıkıyorum mutfaktan. Bardağımla şekerliği daha sonra gelir alırım. Bir an önce soyunup dökünüp uzanmak istiyorum şimdi. Geçerken taşlığın ışığını söndürüyorum. Odaya girdiğimde soğuğu bayağı kırılmış buluyorum. Gürül gürül yanıyor soba. Demliği üstüne oturtup yarım avuç çay atıyorum. Ne halt etsem anneminkine benzemiyor. Ot kokuyor. Kapağını koyup paltomu çıkartıyorum. Kapının arkasındaki çiviye asıyorum. Sonra ceketimi, yeleğimi de soyunuyorum. Hasır iskemlenin arkalığına geçiriyorum tek tek. Kravatımı da çözüp fırlatıyorum üstlerine. Gömleğimin iki düğmesini açıyorum. Oturmadan önce sobaya iki odun daha atıyorum. Ateş geçerse uğraşamam bir daha yakmaya. Yalnızlık çekilir dert değil. Üstelik öğrencilik yıllarımda İstanbul'daki ahırdan bozma odamda yaşadığım yalnızlığa da benzemiyor bu. Bir başka türlüsü. Sedirin üstüne dün geceden saçılmış gazete yapraklarını topluyorum oturmak için. İlk sayfadaki başlık ilişiyor gözüme. Kadınlarımıza intihap etme ve edilme hakkının verilmesi. Kim bilir Cihan Hanım da mebus olmak için Ankara'nın yolunu tutar belki. Kınanma korkusuyla Bursa'ya dönemedi ama Ankara'ya. Neden olmasın? Gazeteyi hırsla buruşturarak sobanın tepedeliğinden atıyorum alevlerin içine. Kadınlar kendi yaşantısına yön vermekten acizken, anlamadığım, dün akşam okuyup geçtiğim şu haber bugün niye sinirlendiriyor beni? Öbür yaprakları masanın üstüne atıp uzanıyorum sedire. Çinko sahan altında parıldayan ampul gözlerimi kamaştırıyor. Elimi siper ediyorum. Elektrik güçlenmiş mi biraz? Akşamları tüm yorgunluğumla bu sedire uzandığımda annem de kocaman minderini yere atar otururdu yanı başıma. Sarkan elimi okşayarak bir şeyler anlatır dururdu usul usul. Yalan gibi hepsi. Yaşadı mı gerçekten? Bu pencereden yoluma baktı mı yıllarca? Doğmuş muydu sahiden Bosna illerinde? Anadolu'yu kucakta görmüş müydü? Zabit Ömer Nazım Bey'e sevda düşürmüş müydü? Beni doğurmuş muydu 13 yıldan sonra? Uyandım ki seccade üstünde iki büklüm, ağzı köpük olmuş. 5 ayı geçti bile. 5 yıl da geçecek, zaman hükümsüz. Keşke hep bu akşam gibi durumu kötüleşen hastalar olsa da geç gelsem eve. Hatta hiç gelmesem, hastanede sabahlasam. Peki hastaların günahı ne? Evden başka gidebileceğim bir yer olsa bari. Bir Edipler var, ona da her zaman gidilmez. Söyler akşamları hastaneden çıkarken, yalnız kalma, çık gel istediğin zaman diye. Candandır dostluğu, ama olmaz ki. Hele bugünlerde hiç olmaz. Karısı doğurdu. Kaynanası baldızları gelmiş İstanbul'dan. Kastamonu'dan da kendi annesi. Bir odaya kapanıp kadeh mi tokuşturalım? Hem karısı da benden pek hoşlanmıyor sanki. Ondan kim hoşlansın? Ablak yüzlü kadınlardan nefret ederim. Ah Cihan Hanım, elinize su dökemez o kadın. Koyun gibi bakıyor insana, şişman, aptal bir sarışın işte. 4 yıllık evlilikte 3 çocuk. Allah bilir 15. yılda bir düzine doğurmuş olacak bu kadın. Ama böyleleri de olmalı ki savaşların yarattığı nüfus açığı çabuk kapansın, değil mi efendim? Acaba siz kaç çocuk isterdiniz Cihan Hanım? Bilmem siz de saydınız mı, 2 yıl 4 ay geçmiş karşılaştığımızın üstünden. Evet, tamı tamına o kadar. Yanımda olsaydınız şimdi ne güzel olurdu. Deseydiniz ki çayımız hazır ama önce yemek yiyelim. Ne deseniz peki derdim size. Biliyor musunuz, kuru ekmek bile yok mutfakta. Boş mideye çayı devirip uyuyacağım. Sabah erkenden kalkar giderim hastaneye, kahvaltı ederim. Derdim açlık filan değil aslında. Yoksa evlendiniz mi siz? Olur mu olur? Onu da yaparsınız bana. Bense böyle yapayalnız, amaçsız. Nedir sizden çektiğim Cihan Hanım? Nereden çıktınız karşıma? Tanımak zorunda mıydım sizi? Zehra teyze arkamdan yavaş yavaş ininceye kadar dikilip çevreme göz gezdiriyordum taşlıkta. Kaç yıl olmuş bu eve gelmeyeli? Sultaniye başladığımdan sonra annem ne yaptıysa adım attıramamıştı şu eşikten içeri. Evdeki sığıntının konukları olmak rahatsız eder olmuştu artık beni. 10 yıl mı geçmiş? Daha mı çok? Çocukluğumda gördüğüm gibi her şey, değişen bir şey, evet var. Reşit Bey'in odasındaki güzel yaratık. Gizemli bir güzel, hüzünlü. Son yaz güneşine aldanıp da açıvermiş, pişman bir kır çiçeği. Hem de Sarp Kaya'da. Hadi canım sen de. Yerini sevmediğini nereden biliyorsun? Trabzan'ı tuta tuta inerken yüzü acıyla kasılıyor Zehra teyzenin. İşkence ediyor bu merdivenler sana diyorum. Hem de nasıl dercesine iki yana sallıyor başını. Yazın neyse de kış geldi mi dert başlıyor kız hanım. İstersen ağrıların için ilaç. Şaka ile kesiyor sözümü. Karışma sen hekim bozuntusu. Elce izimle ederim ben kendi mellemimi. Reşit Bey için beni çağırdın ama. Son basamağa inince derin bir soluk alıyor. Belini doğrultmaya çalışıyor güçlükle. Yoktu başka umarımız. Kime gidecektim? Bir Lütfi Bey vardı bir zamanlar. Onun gibi Lokman hekimin kapısına kul olamazsın sen. Reşit Bey'in de has dostuydu. Pek inanmamış gibi alaylı soruyorum. Nerede şimdi peki? Gitti Ankara'ya. Mebus olacaktı. Olamadı. Utancından da dönemedi bir daha Bursa'ya. Yoksa senin gibi namerde muhtaç mı olurduk? Yalandan gücenmiş gibi yapıp kapıya doğru yürüyorum. 3-5 adım atıyorum, atmıyorum, sesi çınlıyor taşlıkta. Nereye? Yüzümü çeviriyorum. Eve, kovulmadan. Otur hele kafir kızan, iç bir bardak çay da öyle git. Demlemişim taze misler gibi. Duraklıyorum, neden olmasın? Eve gecikme derdim yok. Annem buraya geleceğimi bilmiyorsa da dönüş saatimin belirsizliğine alıştı artık, merak etmez. İçerim diyorum, özlemişim çayını. Ayaklarını sürüye sürüye odasına yöneliyor, kapıyı açıyor ama aynı anda örtüyor. O kısacık sürede tortop olmuş yatan bir kadın görebiliyorum sedirde. Anlaşılmaz mırıltılarla söylenerek mutfağa giderken bana el ediyor Zehra teyze. Şuracıkta oturalım, ocak da yanar gürül gürül. Kapıyı itip giriyor, ben de ardından giriyorum. Alçak ayaklı, yuvarlak orta masasının altından iki hasır oturak çıkartıyor. Çantamı yere bırakıp oturuyorum. Şapkamı çıkartıyorum. Paltosuz oturacak kadar sıcak sayılmaz içeri. Alevi kısık gaz ocağında üst üste oturtulmuş kırmızı çinko demlikle çaydanlık ince buharlar salıveriyorlar burunlarından. Belki de benim için demledi çabucak. Sen misin bir zamanlar odasına konuk olmayı kendine yediremeyen? Mutfağa düşme de varmış yazgında. Raftan kallavi bir bardakla hunili şekerliği indirip önüme koyuyor. Çayımı doldurunca yine üst üste oturtuyor demlikle çaydanlığı. Sonra da öbür oturağa tam karşıma çekip oturuyor. Kimdi o diye soruyorum, odanda yatan. Yakasını silkiyor. Aman uyku illetine tutulmuşum biri. Civan kız olacak sözde. Orta işlerine bakar uyumadığı zamanlar. Reşit Bey'e dua etsin. O bu kadar yufka yürekli olmasaydı çoktan gösterirdim Karaca Bey'in yolunu. Çayıma şeker atıp karıştırıyorum. O da ağrılı dizlerini ovuşturuyor durmadan. Desene anacığın neyler be? İlk yudumu içerken başımı sallıyorum. İyidir. Eve dönüşümün bitmez bayramını kutluyor her gün. Sofrada çeşit çeşit yemekler, dilinde türküler. Gülme sakın, gençliğinde etmediği işleri ediyor. Kulağına çiçek takıp dolanıyor ev içinde. Deli kısrak gibi coşkuyla başını silkeliyor Zehra teyze. Hay bre boşnak güzeli Muradiyem. Tavan tahtaları gıcırdıyor inceden. O mu geziniyor? Reşit Bey evlenmiş diyorum yukarıyı göstererek. Omuz silkiyor umursamazlıkla öyle. Kadın da çok genç, kızı gibi. O zaman ters ters bakıyor gözümün içine. Alır, keyfi misin alemin? Keyfiyim ya. Neden her şeyin en güzeli, en iyisi Reşit Bey'in payına düşer bu dünyada? Çocukken sesimi yükseltmem bile yasaklanırdı bu eve geldiğimizde. Zehra teyzeye bizim yüzümüzden söz gelecek diye yüreği titrerdi annemin. Oysa Reşit Bey'in oğulları deli danalar gibi çığlık çığlığa koştururlardı ev içinde. Birinde Servet habersizce arkamdan itmişti beni taşlıkta. Dizlerim kanamıştı. Ama kimseye hesap soramayacağımızı bildiğimden üzülmesinler diye anneme Zehra teyzeye söylememiştim doğrusunu. Ayağım takıldı demiştim. Başka bir gelişimizde de Reşit Bey kapıda görmüştü de bizi elini öptürdükten sonra bir mecidiye koymuştu avucuma. Savaş yıllarıydı. Paramın hepsini buğdaya vermişti annem. Hatırlamış mıdır beni Reşit Bey? Sanmam. Hizmetçisinin konuklarını kim hatırlar? Daha iyi böylesi. Övünülecek neyim var geçmişten? Yıllar sonra ilk kez sığıntı gibi değil, onurlu bir adam gibi geldim bu eve. Onda da... Adı ne o kadının Zehra teyze? Azarlar gibi karşılık veriyor soruma. Cihan. Ne güzel adı var, kendi de öyle. Konuşmasana sen, çayını iç hadi, soğuyor. Ne kızıyorsun? Gördüğümü söylüyorum yalnız. Görme öyleyse. Bir daha da bu eve geleceksen adam gibi gel git. Gözünü kör et, kulağını sağır. Tut ki bu evde Cihan Hanım diye biri yoktur. Ama var. Siz gelemez misiniz İstanbul'a diyordu çantasının kulpunu çekiştirerek. Eşraftan herkes tanır beni. Zaten Bursa avuç içi kadar bir yer. Birleşme umudu kalmayınca anneme hiç söz etmemiştim onu İstanbul'da bulduğumdan. Acaba anlatsaydım, deseydim ki hal böyle böyle diyemezdim. Bursa dışına çıkmaktan korkardı annem. Yoldan, yolculuktan, evinin dışında gecelemekten. 93 göçünün acısını daha 5 yaşında tatmışlığından olsa gerek, bir gün kapımızı çalacak da birileri kalkın buradan da başka yere diyecekmişçesine titrerdi hep yüreği. Hatırım için kabullenseydi bile İstanbul'a göçü, eşya yüklendiği gün can çekilecekti bedeninden. Onu bir başına bırakıp gitmek de hiç olmazdı. Zaten 3 yılmış birlikte yaşayacağımız. Demlik inceden cızırdamaya başladı. Gidip bardağa şekerliği getirmeli usul usul. Aç karnına da çay içilmez ki. Yalnızlık düşman başına. İşin oluruna gitmedi hiç. Her an kalkmak üzereymiş gibi oturuyordu zaten masada. Olmazsa olmasın der gibi. Evlenmiş midir acaba? 2 yıl 4 ay. Ne olurdu sanki Bursa'ya dönünce? Onu mu konuşurdu herkes? Göze almalıydı bunu da. Sevgiyi pazarlığa koymak olur mu? Doğrulup bir süre kımıldamadan oturuyorum. 2 adım öteye gitmek nasıl büyüyor gözümde? Yorgunluğun acısı asıl böyle devinimsiz kalınca çıkıyor. Kendimi zorlayarak kalkıyorum ayağa. Mutfağa gitmeden önce üstümü değiştirsem. İyice ısındı oda. Yüklüğü açıp pijamamı alıyorum. Gömleğimi, pantolonumu çıkartıyorum. Kapağın iç yüzünde asılı tahta askıya geçiriyorum ikisini de. Sonra iskemledeki ceketle yeleği de üstlerine asıp kapının arkasına paltonun yanındaki çiviye takıyorum. Pijamamı giyiniyorum. Tam kapıdan çıkacağım anda lamba pırpırlanmaya başlıyor. Sönecek mi? Elim kapının mandalında kala kalıyorum. Çok sürmeden duruyor pırpırlanması. Ama güvenilmez artık. Bir an önce işimi bitirmeliyim. Taşlığın ışığını yakıp yel gibi dalıyorum mutfağa. Gözlerimin karanlığa alışmasını bile beklemeden raftan el yordamıyla bir bardak buluyorum. Kaşık da içindeymiş. Oh ne âlâ. Tel dolaba doğru seyirtiyorum bu kez. Alt rafında elime gelmiyor şekerlik. Ortayı yokluyorum. Evet buradaymış. Kaptığım gibi fırlıyorum. Sergenden gaz lambasını da alıyorum. Odaya birkaç adımlık yolum kalmışken yeniden pırpırlanıp sönüyor elektrik. Düşmemeye çalışarak kapıya ulaşıyorum. Sobadan sızan yalımlar azıcık önümü görebilmemi sağlıyor. Elimdekileri masaya koyup paltonun cebinden çakmağımı almaya dönüyorum. Ama bulamıyorum hiçbirinde. Birden anımsıyorum sobayı tutuşturduktan sonra masaya bıraktığımı. Çok aramadan elime dokunuyor. Şişeyi çıkartıp alevlendiriyorum fitili. O an düşüncelerim çok eskilere, İstanbul'daki ilk yıllarıma götürüyor beni. Karanlıktan korkardım o zamanlar küçük bir çocuk gibi. Zor da olsa yendim bu duyguyu yavaş yavaş. Az ısınmasını bekledikten sonra fitili yükseltiyorum. Şişenin ne denli isli olduğu da o zaman görünüyor. Kim silecek? Demliğin cızırtıları artıyor gitgide. Tadı geldi mi acaba? İşin kötüsü kulpu tutmak için bir el bezi getirmeyi akıl etmemişim. Ocak bezine dönmüş hepsi de. Tiksiniyor insan elini almaya. Azıcık becerebilseydim ev işlerini. Kirpas içinde her yan. Nazım geçecek bir akraba kızı filan da yok ki arada gelse düzene soksa şu evi. Ona da kaç kez ağız eğersin. Söz de olur üstelik. Ağzı salyalı mahalle karılarına laf gerek. Sizin soluğunuz yeterdi bu eve Cihan Hanım. Pijamamın etek ucuyla kulpu tutup dolduruyorum bardağı. Yine sobanın üstüne koyuyorum. Rengini görebildiğim yok kör ışıkta. Bir yudum içiyorum, ot kokuyor her zamanki gibi. Ne beceriksizim. İstanbul'dayken de çok uğraşırdım ağız tadıyla bir çay içebilmek için. Yine de hoşaftan farksız olurdu. Aslında çayı, şekeri hiç bulamadığım günlerde olmadı değil. Paltomun cebinden sigara paketini alıyorum. İçinden bir tane çekip lambanın tepesine yaklaştırarak yakıyorum. Çayıma da bir kaşık şeker koyup oturuyorum yerime. Sanki öğrencilik yıllarındaki yaşantıma döndüm yeniden. O zaman parasızdım, şimdi ise param var. Ama yaşam koşullarım hiç değişmemiş gibi. Üsküdar'da tiridi çıkmış konağın, teyzesi de Üsküdar'da otururmuş. At ahırından bozma odasında da böyle yoksunluk çekerdim. Yarı aç, yarı tok, kimi gün ateşsiz geçen 6 koca yıl. Tıbbiyeliler için açılan yurtta da kalamıyordum. Sonunda zorunlu görevle memleketin uzak bir köşesine atanıp, daha yıllarca annemi yalnız bırakmak vardı çünkü. Göze alamazdım, benimle gelmesini de isteyemezdim. Keşke size uzun uzun anlatsaydım İstanbul yıllarımı Cihan Hanım. Arkadaşlarım yurtta beylik paşalık koşullarda okurken benim bir izbede köpekler gibi sürünmeyi annem uğruna yeğlediğimi söylesem yine de İstanbul diye tutturur muydunuz? Sigaramın külünün düşmek üzere olduğunu görüyorum. Kalkıp küllük arıyorum masada yok. Pencerenin içine koymuş olabileceğimi düşünerek perdeyi aralayınca dizili sabun kalıplarının yanında pırıl pırıl gözüme çarpıyor hemen teneke parçası. Genzime dolan sabun kokusu da sinirlerimin en ince teline dokunuyor bu akşam. Kuruması için dizmişti annem pencereye. 5 aydır duruyorlar. Küllüğü alıp örtüyorum perdeyi. Soğumaya başlamış çayı ağzıma deviriyorum. İkinci bardağı içip içmemekte kararsızım. Boş mide kabul etmiyor. Hiç demlemeseydim keşke. Uzanıyorum yeniden. Duvarlarda oluşmuş büyüklü küçüklü gölgelere bakıyorum. Gerçek biçimlerini yitirmiş odadaki nesneler. Ürkütücü görüntülere dönüşmüş yansımaları. Kalkıp lambayı masadan alıyorum. Sedire ayağımı basarak saatin üstüne koyuyorum. Işık azalır gibi oluyor. Ama gölgelerin de birçoğu yitip gidiyor böylelikle. İstanbul'daki odamdan ne farkı var buranın? Anne başkalarının yurtta kaldığını bilmedi hiç. Cahilliği kolay kandırabilmemi sağlıyordu. Ama isteyerek özveride bulunmama karşın özenmiyor da değildim arkadaşlarıma. Kimi gün kapıdaki gözcüleri parayla ya da yiyeceklerle tavlayıp yatakhaneye çıkartırlardı beni. Akşam olup da geri döndüğümde odam daha bir iğrenç görünürdü gözüme. Hele geceler karabasanlarla gelirdi üstüme. 18 yaşında toy delikanlıydım evden ayrıldığımda. Üstelik bir gün bile ayrı kalmışlığımız yoktu annemle. İstemezlendim önce. İstikbalin için sen orada ben burada katlanacağız yalnızlığa dedi annem. Savaş yıllarında elde kalabilmiş, belki de her şeye karşın sakladığı bir çift küpesini satıp yol parası yaptı bana. Nereden girmişse aklına, hayatta her şeyden çok istiyordu hekim olmamı. Sözün doğrusu benim de hoşuma gitmiyor değildi. Ama bunun nelere katlanmak demek olduğunu aklıma getirmeksizin istiyordum. Yol gösterecek bir yakınımız da yoktu. Annem ister, ben isterim. Öyleyse düşmeli İstanbul yoluna. Sınıfa ilk ceset getirildiği gün korkudan bayılacak gibi olmuştum. Genç, iri kıyım bir erkekti. Kaşları, saçları kapkara. Hiç ölü görmemiştim o güne dek. Hocamız baş parmaklarıyla göz kapaklarını kaldırdı. Adamın yana kaymış göz bebekleri üstümdeydi. Şeytan dedi ki o an, ikbaline çek bir perde, çıkar gömleği sırtından, kaç dışarı. Bir daha da dönme. Bursa'ya ne yüzle gidecektim? Daha karanlıktan, ölülerden korkan bir çocuk olduğumu mu gösterecektim herkese? Direnmeliydim. Okuldan döndüğümde odam daha karanlık gibi göründü bana, daha sessiz. Duvarlarda o akşama dek görmediğim gölgeler oluşmuştu sanki. Belki sabah gördüğüm ölü odamdaydı. Gaz lambasını çabuk yakabilmek için elim ayağım birbirine dolandı. Devirdim sonunda lambayı, şişesi kırıldı. Neyse ki yedeği vardı. Haznesine bir şey olmadığına nasıl sevinmiştim. Sabaha dek söndüremedim ışığı. Ne o gece ne sonraki geceler. Hep ölü bir konuğum oldu birkaç yıl boyunca. Sabaha karşı Üsküdar iskelesinden ilk vapur düdüğünü çalınca uyanır, pencereye bakardım. Perdeye aydınlık vurmaya başlamışsa konuğum da gitmiş olurdu. Ancak o zaman kalkar lambaya üflerdim. Ekmek parası bulamadığım günlerin gecelerinde boş kalmadı lambamın haznesi. Gaz her şeyden önemliydi o yıllarda benim gibi korkan biri için. Sessiz karanlıklarda yaşayan görünmez yaratıklarla nasıl baş ederdim yoksa? Ağzım kuruyor, midem istese de istemese de bir bardak çay daha içeceğim. Doğruluyorum. Dibe inmiş sigarayı küllüye bastırıyorum. O sırada çocuk sesleri geliyor dışarıdan. Delice bağırışmaların arasında kız sesli bir oğlanın şimdiye dek hiç duymadığım yanık türküsü karışıyor. Nilüfer çayı boyunda, ela gözlü Rabiam bir dut ağacı. Perdeyi aralıyorum, 4-5 çocuk ellerinde yanan mumlarla halka olmuş dönüyorlar pencerenin önünde. Bayram ya da kandil akşamları oynarlardı bu oyunu. Bu gece nereden esmiş böyle? Çok geçmiyor, birkaç çocuk daha ekleniyor halkaya. Döngü hızlanıyor. Küçük alevler ateş böcekleri gibi karanlık pencerelerde yanıp sönerken oğlanın sesi yükseliyor yeniden.